Ayrım 5, sayfa 64. 20 Mart 1914. Varta'nın oyunu ve Ermeni alfabesini kutlamak. Van'daki 11 Ermeni okulun tamamı aynı anda Ermeni alfabesinin oluşumunun 1500. yılını kutluyor. Kutlama Varak Manastırı'nda yapılacak. Ermenice harfleri oluşturan, yaratan Aziz Mesrop Maşzot 50. yılının başlarında yaşamış bir şakirtti. Bir tür din öğrencisi. Daha o zamanlar gezdiği her yerde vaazlar veriyor, Hristiyanlığı anlatıyordu. Ermeniler Mesrop'tan yüzlerce yıl önce de Ermenice konuşurlardı ama yazı yoktu. Yazmak için ya Grekçeyi ya da Pers dilini kullandılar. Anlatılan hikayeleri ağızdan ağıza çocuktan torununa aktarmak gelenekselleşmişti. Ermenice'nin yazılı dile yeni harflere gereksinimi vardı. Mesrop, Maşzot aralarında Grekçe, Pers ve Suriye dilleri de olmak üzere pek çok dil konuşurdu. Bu yıllar boyunca da kendi milletinin diline harf yaratmak için durmadan çalıştı. Konuşulan dil tanınan bilinen pek çok dilden farklıydı. Bu nedenle Maşzot çok uzun uğraşlar sonunda bu kendine özlü yansıtmak, yazıya geçirmek üzere 36 harften oluşan Ermeni alfabesini oluşturdu. Daha sonra iki harf daha eklendi. İşte günümüzde kullandığımız alfabenin öyküsü. Yazı bulunur bulunmaz ilk iş İncil'i yazıya dökmek olmuş. Hemen ardından Ermeni tarihçiler Ermenilerin tarihini kaydetmeye başlamış. Bir kez harfler icat edildikten sonra öyküler, şiirler yazılmış. Ermenilerin bir zamanlar alfabelerinin olmadığını düşünmek çok zor. Mesrop Maşlo'da şükran borçluyuz. Yoksa şiirlerimi, günlüklerimi nasıl yazardım? Bu yıl alfabenin oluşturulmasının, yaratılmasının 1500. yılını kutluyoruz. Okulumuz bu kutlamaya bütün olanaklarını kullanarak hazırlanıyor. Kuzenim Siranuş çok yeteneklidir. Öğrenciler arasında bir yıldız. Aziz Krikor Nereketsi'den bir dua okuyacak. Narek duası olarak da bilinir. Krikor Nereketsi 10. yüzyılda yaşamış bir keşiştir ve dualar kitabının yazarıdır. Siranuş'la aynı sınıftayız ve Narek duasını sınıfta öğrendik. Siranuş temiz, sade ve zevkli giyimiyle annesinin yani halam Bayan Digra Nuhi'nin küçük bir kopyası gibidir. Aslında aynı yaştayız ama onun büyümüş de küçülmüş bir tavrı vardır. Yani yeniden küçülüp aramıza karışmış da bizim gibi çocuklara akıl vermeye gelmiş gibidir. Öğretmenlerin gözünde hep ayrıcalıklı bir yer edinmeye çalışır. Ermenicesi kusursuzdur. Öyle ki bazen Ermenice öğretmeninden bile daha mükemmel. Bir bardak sütü çok üst düzey bir dille cümle kurgusuyla anlatabilir. Siranuş'un iki ağabeyi de Almanya'nın Leipzig şehrinde öğrenimlerini sürdürüyorlar. Kuzenim onlarla gurur duyuyor ve kendisi de oraya gidip öğrenim görmeyi planlıyor. Ağabeylerine hayrandır ama küçük kız kardeşi Varsen'den hiç hoşnut değildir. Varsen tam bir oğlan çocuğu gibidir. Beyaz elbiselerini çayır çimen yaprak lekeleriyle bezemekte üstüne yoktur. Ayges'ten yemyeşildir. Her taraf yeşillik, ağaç, çiçek doludur. Varsen hiç durmadan ağaçlara tırmanır ve başına dert açar. Onun davranışlarına tüm kalbimle katılıyorum. Ne yazık ki annem, Liyavart'la benim ağaçlara tırmanmamızı hiç hoş görmüyor. Siranuş elmayı tereyağı ile yemeyi sever. Bu tür bir damak zevki bana oldukça gülünç geliyor. Elma meyvedir, tereyağın yeri de ekmeğin üstüdür. İkisini nasıl bir araya getirdiğine şaşmamak mümkün değil. İkinci kuzenim Vatran ise Mesrop Maşsud'un Ermeni alfabesini bulmasıyla ilgili bir oyun sahneye koyuyor. Çok genç olmasına karşın tiyatroya çok fazla ilgi duyuyor. Bu yeteneğini amcası Garabet Acem Haçoyan'dan almış. Kendisi Van'ın en ünlü aktörüdür. Vanlılar tiyatroyu çok severler. Yerli tiyatro yeni bir oyun hazırladığında her zaman büyük olay olur ve çok ilgi görür. Bir de İstanbul'dan tiyatro grupları turneye geldiklerinde aynı şey olur. Garabet amca sahnelenen piyeslerin çoğunda başrol oynar. Vanlılar onunla şakalaşmayı çok severler. Yolda rastlaştıklarında o bakın Yago geliyor ya da nasılsın Hamlet veya bugün hangi tanrıyı oynayacaksın gibi cümlelerle laf atarlar. Garabet amcanın çok komik sahne anıları vardır. Benim en beğendiğim olay Shakespeare'in Otello temsili sırasında seyircinin Garabet amcaya çok kızması. Çünkü Yago'yu oynuyormuş. Aniden ellerinde ne varsa sahneye fırlatmaya başlamışlar. Ayrıca sahneye bir sürü de domates fırlatılmaya başlanmış. Bu olay birçok kez yinelenmiş. Her seferinde de sahneye uçan nesnelerden kendini kurtarmayı başarmış ama bir keresinde boş bulunmuş ve irice bir domates yüzünün ortasında patlamış. Garabet amca hiç bozuntuya vermeden Desdemona'nın ünlü mendiliyle yüzünü silivermiş. Vartan hiçbir oyunu kaçırmaz. Resim çizmeyi de çok sever. Bu nedenle yanında hep kalem kağıt taşır. Bizim oyunu yönetmeye başlamadan önce oturmuş, oyun sırasında herkesin yapacağı hareketleri çizmiş. Kendisine gelince iki rol birden üstlendi. Biri Mesrop Maşsot, diğeri ise bir Grek rahibi. Vartan'ın kişilikli yüz çizgileri, kıvırcık koyu renk saçları ve Vanlılara özgü iri bir burnu vardır. Oyununda rol alan çocukların çoğundan daha kısa boylu olmasına karşın oyunu çok inandırıcı. Vartan'ın kuzeni Gurken, Maşsut'un öğrencisini yani İncil'i Ermenice olarak yazan Sahak rolünü oynuyor. Ben de Maşsut'un başka bir öğrencisini oynuyorum. Van tiyatrolarında erkekler genellikle kadın rollerinde oynarlar. Vartan'ın oyunlarında bunun tersidir. Yani kızlar kadın rolü yaparlar, hatta bazen erkek rolü bile üstlenirler. İşte ben de erkek rolü oynayacağımdan büyük babamın uzun dolu giysisini, maşlahı kullanacağım. Rolüm bir tek cümleden oluşuyor. Ulu Efendimiz, halkımız harfleri seviyor. Size şükran borçluyuz. Söz sırası bana geldiğinde yetişkin bir erkek gibi konuşabilmek için sesimi boğuklaştırıp kalınlaştırmaya çalışıyorum. Keşke büyük büyük annem Meryem Paşa bizim temsili izleyebilseydi. Ama zaten onun zamanında kızlar okula bile gitmiyordu. 28 Mart 1914 Narek Duası. Ermeni alfabesinin kutlama töreni gerçekten çok etkileyici oldu. Peder, rahip, Eznik olayı kutsadı ve Mesrop Maşsot hakkında bir konuşma yaparak onun Ermeni tarihindeki yerini ve önemini vurguladı. Siranuş, Krikor Narekatsi duasını okudu. Ben hatırladığım kadarını aşağı yazacağım. Aslı çok daha uzun. Beni yoktan var ettin, yarattın. Ben düşünmezdim, sen beni şekillendirdin. Dünyaya gelip ışığı görmeden sen beni gördün. Ben yardım istemeden sen bana acıdın. Seni çağırmadan beni duydun. Elimi kaldırmadan bana doğru baktın. Ben istemeden beni bağışladın. Ben sesimi çıkarmadan kulağın bendeydi. İçimi çekmeden beni duydun. Binlerce Vanlı Varak Manastırı'nın avlusunda toplandı. Bizimki gibi olaylar için bu avlu biçilmiş kaftan. Tüm misyonerler aileleriyle geldiler. Ermeni alfabesi kutlaması tam bir başarıydı. Bizim piyes ise liste başı oldu. Varak Manastırı 7 kiliseden oluşmuş bir komplekstir. Külliye gibi, çevrenin notu. Bunlar bir büyük avlunun etrafını çevirir ama bugün yalnız bir tek kilise kullanılıyor. Krimyan Baba'nın Vaspuragan Kartalı adlı gazetesini bastığı matbaa da burada bulunuyor. Uzun süre yayın yapılamamış ama bugün hala Varak Manastırı'nın erkek öğrencilerine matbaacılık baskı dersleri veriliyor. Varak Kilisesi'ni Senekerim adlı bir Ermeni kral inşa ettirmiş. Kral Senekerim, Kral Gagik, kızı Prenses Kuşuş ile evlenmiş. 11. yüzyılda Bizans saldırıları baş gösterince Kral Senekerim krallığını ve halkını korumak için kendisini Sebestia'ya kadar izlemelerini emretmiş. Burası Van'ın kuzeybatısına düşer. Vaspurgan'dan uzaklaşarak halkını kurtarmayı ümit etmiş. Sivas'a gitmiş ama Van'a olan sevgisi yüreğinde katlanarak büyümüş. Senekerim öldüğünde Vaspurgan'a geri getirilmiş ve Varak Manastırı'nda gömülmüş. Hemen yanında da Kraliçe Kuşuş'un mezarı vardır. Krallarıyla Sebestia'yı giden pek çok Vanlı orada yaşamaya devam etmişler. Büyük baba diyor ki nerede olursa olsunlar Vanlıları hemen tanıyabilirmiş. Çünkü burunların üstündeki tümsek başka hiçbir millette yokmuş. Ben çok mutluyum. Burnumun üstünde tümsek yok. 5 Nisan 1914. Bir pazar sabahı. Bugün günlerden pazar. Yüzüme vuran ve burnumu gıdıklayan güneş ışığıyla uyandım. Sanırım Vanlı olduğum için çok mutluyum. Krallar, kraliçeler hakkında anlatılan öyküleri seviyorum. Hem kim bilir belki de ben bir Vaspurgan kralının kızının kızının kızıyımdır da kral sülalesinden geliyorumdur. Büyük babama belleğini zorlayıp tazelemesini söyleyeceğim. Kendi kendime bakalım bugün ne tür harika işler başaracağım diye sordum. Birden büyük annemin bağırdığını duydum. Liyanış aşağı in. Gelecekteki kayınvalideni etkileyebilmen için sana güzel dolma nasıl yapılır öğreteceğim. Miranuş'u dolma konusunda usta yapmıştı ya, şimdi benim peşime düşüyordu işte. Oysa benim yüce ve asil düşlerim var. Hemen geliyorum Marina büyük anne diye sesindeki gerginliği gizlemeye çalışarak bağırdım. ve ekledim. Yalnız bırak da önce aklımda tuttuğum şu şiiri tamamlayayım. Parlak güneş ışığı, verir aydınlığı ısıyı, tomurcaklanan çiçeklere, Van'da parlak bir bahar sabahı ile. 12 Nisan 1914, Paskalya yumurtaları. Bugün Paskalya. Dün gece büyük annem 30 kadar yumurta boyadı. Bunun için soğan kabuğunu kullandı. Yumurtaları soğan kabukları ile uzun süre kaynattı. Yumurtalar koyu kırmızı bir renk aldılar. Her yıl Paskalya'da yumurta savaşı yaparız. Herkes bir yumurta kapar, sonra da savaşacak bir kız ya da erkek arkadaş bulur. Karşı karşıya olduğunuzda da birbirinizin yumurtalarını çarpıştırırsınız. Tabii sonunda birinin yumurtası çatlar, yumurtası çatlayan oyunu kaybeder. Savaşın sonuna kadar yumurtası kırılmayan kazanır. Markar ve Ohannes biz kiliseye gitmeden çok önce başladılar yumurta savaşına. Biz kiliseden geri dönünceye kadar ne kadar yumurta varsa çatlatmıştı. Hatta bazıları ezilmişti. Oğlanlar tüm yumurtaları kırmıştı. Liyavart'la ben müthiş düş kırıklığına uğradık. Kırılmadan kalmış tek yumurta Markara Savaşı kazandıran yumurtaydı. Kuzenim Siranuş'un ailesi Paskalya'mızı kutlamaya geldiler. Vartan da bizim gibi düş kırıklığına uğradı. Kutlayacak bir şey kalmamıştı çünkü. İkizler tüm yumurtaları kırmışlardı. Akşam yemeğinden önce Siranuş'a Ermeni alfabesi kutlamasında okuduğu duayı okumasını söylediler. Aslında ben de o duayı okuyabilirim ama kimse benden bir şey istemedi. Paskalya yemeği her zaman olduğu gibi kuru meyve ve ceviz katılmış pilavdan oluşuyordu. Bu benim en çok sevdiğim pilav türüdür. Ne yazık ki annem bunu yılda bir kez yalnız Paskalya'da yapar. Bir de tabii Paskalya yemeğinin tamamlayıcıları olan kızarmış tarek balığı ile ıspanak vardı. Büyük baba yemekleri eleştirdi. Pilavın tereyağı azdı. Tarek balığı ise çok fazla kızartıldığı için kuru yemişe dönmüştü. Bunların yanı sıra sofrada haşlandıktan sonra üzerlerine bol yeşillik doğranmış mercimek ve fasulye de vardı. Ama büyük babam onları fakir yemeğinden saydığı için değil eleştirmek lafını bile etmez. Yakında okul yılı bitiyor. Ağustos'ta yaz çok sıcak olur. Bizler de bu nedenle yazın büyük bölümünü Artamet'teki yazlık evimizde geçiririz. Artamet, Van'ın 13 kilometre güneyindedir. Burada Van'ın tüm zengin ailelerin yazlık evleri vardır. Bizim yazlığımız Van Gölü'ne çok yakındır. O nedenle akşamüstü gölden esen hafif rüzgarlar çok keyiflidir. Bu yıl Miranuş yaz tatili için sabırsızlanıyor. Çünkü Hagop Artamet'te olmayacak. 29 Mayıs 1914 İstanbul, Konstantinopol. Margos hasta babasını görmek için İstanbul'a gitmek zorunda kaldı. Orada aşağı yukarı 3 hafta kadar kaldı. İçine tüm eşyalarını doldurduğu büyük bir sandık ve bizler için satın aldığı tatlılarla geri döndü. Büyük babamla annemin konuşmalarını istemeden kulak misafiri oldum. Oradan duyduğuma göre İstanbul'a gidişinin asıl nedeni babasının Margos adına planladığı bir evlilikmiş. Zaten büyük baba Bedros Ağa'nın hasta olduğunu da pek inanmıyor. Neyse, Margos bizim beklediğimizden daha erken geri döndü. Belki de gelin adayını beğenmedi. Ya da büyük annenin söylediği gibi o anasının mezarından uzakta yaşayamaz. Biz Miranuş'la başka bir şey düşünüyoruz. Acaba Van'da aklına takılan biri mi var? İyi de kim? Bu akşamın erken saatlerinde Margos'un İstanbul'dan getirdiği tatlılarla güzel bir çay saati keyfi yaptık. Hepimiz Margos'un İstanbul hakkında anlattıklarını dinliyorduk. Daha önce Margos'un bu şehir hakkındaki düşüncelerini bilmiyordum. Çok güzel bir şehir. Hem seviyorum hem de nefret ediyorum. İstanbul çeşitli milletlere ev sahipliği yapıyor. Dik yokuşlu, inişli çıkışlı dar yollarında yürürken işlerine koşan Rumlarla, Türklerle, Ermenilerle, Musevilerle, Araplarla ve Mısırlılarla karşılaşırsınız. Bu insanlar birbirlerine benzemeye çalışmadan kendileri olarak yaşamaya devam ederler. Galata'ya ve Pera'ya bağlanan Galata Köprüsü'nden geçerken Arnavut, Korsikalı ya da Yugoslav denizcilerin naraları siren seslerine karışır. İstanbul ortasından denize bölünen ve yedi tepeye kurulmuş bir şehirdir. Eski ile yeninin karıştığı melez bir şehirdir. Birçok milletin kültürünün ve tarihin izlerini taşır. Birçok cami ile Bizanslıların yaptığı onlarca kilise vardır. Örneğin Ayasofya bunlardan biridir ama camiye çevrilmiştir. Ay'a İrini'ye gelince o da çirkin bir pembe renge boyanmış olup müze ve silah deposu olarak kullanılıyor. Birden Araksi'nin yüzünde büyülenmiş bir gülümseyişle gözlerini alamadan Margos'u izlediğini fark ettim. Aslında anlattıkları beni de büyülemişti de neden acaba o şehirden bu denli nefret ediyordu? Yıldız Köşkü'nün yanındaki müzede Sultan Hamit'e ait bir takım mobilya satılıyordu. Masaların ve sandalyelerin ayakları silahlardan, tabancalardan oluşturulmuştu. Düşünebiliyor musunuz? Kim bilir kaç konuk ağırlandı bunların üstünde. Sanırım Margos bu soruyu kendine soruyordu. Margos birden sustu, bize döndü ve ''Yarın hepimizin okulu var. Araksi'de erken kalkmak zorunda. Büyük baba, büyük anne, babam ve annem bir süre önce yatmaya gitmişlerdi. Haydi kızlar!'' diye Margos başladı. Ama biz sözünü kestik ve ''Ne olursun, bize biraz daha İstanbul'u anlat!'' diye yalvarmaya başladık. Kanlı Sultan tahttan indirildi ve sürgüne gönderildi. Ama yerine geçen Jön Türkler, hükümeti Osmanlı İmparatorluğuna ve halkına hiç de iyi şeyler yapmadı. Ermenilerle diğer Hristiyanlar hiçbir hakka sahip olmadıkları gibi korku içinde yaşıyorlar. Yalnız bu kadar da değil. Avrupa ülkeleri Jön Türklerin faaliyetlerini sessizce izlerken yeni Türk hükümeti binlerce Ermeni'yi katletti. Margos bunları söylerken yüzü kasıldı, çok ciddiydi. Sesinden de bu olanlardan çok rahatsız olduğu seziliyordu. Kısa bir süre sustu, hafif tebessüm etti. Ben İstanbul'da öğrenciyken en sevdiğim yer geniş taş avlulu Güvercinli Camii'ydi. Yani Beyazıt II Cami. Bu cami şehrin eski bölümünde bulunur. Her zaman öyle çok güvercin olurdu ki burada. Benim arzuhacı Türk bir arkadaşım vardı. Bütün gün bu avluda oturur, dilekçesini kendi yazamayanlar için dilekçe yazardı. Bir masası üzerinde mürekkep okkası, tüy kalemi ve bir yığında beyaz kağıdı olurdu. Güvercinli Camii'nin avlusunda birçok arzuhacı vardı. İşi çok olduğu zamanlarda bazen ona yardım ederdim. Margos yine bir an sustu ve sürdürdü. Bu kez gittiğimde ise avlu bomboştu. Arzuhacılar yoktu. Mermer çeşme kurumuştu. İbadet edenlerden başka kimsecikler yoktu ortada. Ama güvercinler hala oradaydı. Yaşlı, uzun, rengarenk giysili bir çingene, yüzünde anlaşılmaz bir ifadeyle kaldırıma oturmuş güvercinlere yem atıyordu. Yüzlerce güvercin yemlere saldırıyor, sonra havalanıyorlardı. Minarelere doğru yükseldiklerinde kara bir bulut gibi zaman zaman ışığı karartıyorlardı. Meydan boşaldığında yaşlı adam yine yem atıyordu. Çünkü güvercinler yem için oradaydılar. Margos böyle bir yorum yaptı ve sustu. Margos, İstanbul'a taşınmak ister miydin? Birden hepimiz şaşırdık. Çünkü bu soru Liyavart'tan gelmişti. Hayır, Van'da yaşamak isterim. Van benim evim, dedi Margos hiç duraksamadan. Sonra yüzünde geniş bir gülümsemeyle, ama siz kızlar bir gün mutlaka bu güzel ve gizemli şehri gidip görmelisiniz. Ardından yine gülümseyerek hemen ekledi. Ama hemen geri dönün ve Vanlı efendi Ermeni erkeklerle evlenin. Hepimiz kahkahalarla güldük. Bir tek Miranuş gülmüyordu. Konuşulanları komik bulmamıştı. Sonunda hepimiz kalktık. Araksi bulaşıkları yıkamak için kaldı. Margos ise yorgun olmasına karşın ona yardım etmeyi önerdi. Büyük annem diyor ki, İstanbul'da bazı kadınlar dudaklarına adına ruj denen bir şey sürüyorlarmış. Tabii oradaki kadınların dudakları yeteri kadar renkli değil de ondan diye de ekliyor. Çok merak ediyorum. Acaba bu söylediği doğru mu? Miranuş'a veda. 6 Haziran 1914. Onca yoldan, Amerika'dan. Herkes çok şaşırdı. Çünkü bugün Hagop Amerika'dan onca yoldan kalkıp geldi. Şehirde akrabalarının yanında kalıyor. Çok eminim geriye dönüş nedenini biliyorum. Amerika'ya bir kez gittiğinden sonra öyle her Ermeni geri dönmez. Hagop'un Van'da olduğunu duyar duymaz Miranuş sanki kapana kısılmış kedi yavrusu gibi dışarı çıkmak için çabalamaya başladı. Bize gelen haberlerin hemen ardından Hagop'un kedisi çıka geldi. Miranuş onun geleceğini bildiği hatta emin olduğu halde Hagop'u karşısında gördüğü an baygınlık geçirdi. Onu öyle bir çimdikledim ki yöntem işe yaradı, hemen toparlandı. Bana da teşekkür ederim der gibi bir bakış fırlattı ve gülümsedi. Hagop çok değişmiş görünüyordu. Çocuksu, köylü görünüşü kaybolmuş, yerini gözlerin etrafında kara halkalar oluşmuş, ince, zayıf bir tipe bırakmıştı. Yaşından çok daha fazla gösteriyordu. Bıyıkları da değişmişti. Vanlı erkekler gibi yukarı, yanaklarına doğru burulmuş bıyıklarının uçları kesmiş, yok etmişti. Ayrıca Hagop'un giyim tarzı değişmiş, bu kıyafetiyle daha çok Amerikalı misyonerlere benzemiş. Babamın daveti üzerine akşam yemeğine kaldı. Bu arada sofrada Hagop'la Miranuş birbirlerine tek söz söylemediler. Herkes Hagop'a Amerika hakkında sorular soruyordu. O da bize gemiyle yaptıkları uzun deniz yolculuğunu ve Boston adlı büyük şehre nasıl yerleştiklerini anlattı. Ailesi bize saygılarını, sevgilerini gönderiyorlarmış. Büyük baba politika içeren sorular sorarken babam da otomobil adlı şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Babamın açıkladığına göre otomobiller at ya da eşeğe gerek duyulmadan hareket eden arabalarmış. Hagop otomobillerin lambalar gibi yağ yaktığını anlattı. Annem oralarda Ermeni kiliseleri, Ermeni okulları var mı diye sordu. Hagop bu soruya kesin bir yanıt veremedi. Sadece çok fazla sayıda Hristiyan kilisesi varmış. Demek ki Amerikalılar Tanrı'ya inanıyorlarmış türünden bir açıklama yaptı. Büyük annem Amerika'da Türk olup olmadığını öğrenmek istedi. Hagop güldü ve şu ana kadar bir tane bile görmedim dedi. Ben de söze karışıp Amerika'da Van kedisi var mı diye sordum. Hagop oralarda bir sürü kedi görmesine karşın bir tek Van kedisi bile görmemiş. Bu Van kedisi meselesi dışında Amerika hakkında anlattığı her şey kulağa harika geliyordu. Kedi konusu büyük sorun işte. Gece boyunca Miranuş'un ağzından hiç ses çıkmadı, tek kelime edemedi. Göz ucuyla hep onu süzdüm. İkinci bir çimdik gerekirse solgun görünüyordu ama kendini kötü hissettiği için değil. Hagop bize bir armağan getirmiş. Bu kendi kendine müzik çalan bir kutu. Adı da gramofon. Hagop gramofona yassı, tabak gibi bir şey yerleştirdi. Alet çok güzel. İngilizce bir şarkı çalmaya başladı. Büyük anne Marina'nın aklı karışmıştı. Aleti kendine rakip gibi gördü. Kulağına şöyle fısıldadım. Büyük anneciğim, bu senin şarkılarını söyleyemez. Akşam yemeğinden sonra sıra kahve içmeye gelmişti. Hagop işte o an ayağa kalktı ve söyleyecek çok önemli bir şey olduğunu bildirdi. Ben onun buraya sadece Amerika'yı anlatmaya gelmediğini biliyordum. Kalbim çok hızlı çarpmaya başlamıştı. Ayrıca Miranuş'u çimdiklemenin zamanı gelmişti. Hagop önce anneme güzel yemekler için teşekkür etti. Sonra babama ve büyük babama döndü. Derin bir soluk aldı ve konuşmaya başladı. Sevgili Bay Teos ve Panos Ağa. Onca yoldan Amerika'dan buralara gelme nedenim yüreğimi Van'da bırakmış olmamdır. Kızınız kalbimi çaldı. Ben de sizlerden onu istemeye geldim. Bir saniye sustu. Odada ölüm sessizliği vardı. Devam etti. Miranuş'la evlenip onu Amerika'ya götürmek istiyorum. İzniniz olur da bizi kutsarsanız geri dönmek için 2 adet gemi yolcusu biletim var. 3 haftada orada olabiliriz. Herkes onun Miranuş için bir şeyler söyleyeceğini düşünürken konuşması beni bile çok şaşırttı. Hagop'un söyledikleri öyle gerçek dışı geldi ki, ne yani, Miranuş 3 hafta içinde evden ayrılacak mıydı? Aklım karıştı. Miranuş'u çimdiklemeyi de unuttum ve tabii o da sonunda bayıldı. Kahve tepsisini taşıyan Araxi, Miranuş'a yardım edeyim derken tepsi elinden düştü. Hagop'un konuşması aileyi birbirine kattı. Evin içine yıldırım düşmüş gibi oldu. Miranuş kendine gelip bir sandalyeye oturur oturmaz Hagop hemen onun yanına giderek elini tuttu. Birbirlerini 1 yıla yakın zamandır görmemelerine karşın Miranuş'un Hagop'un teklifini kabul ettiği apaçık ortadaydı. Annem ise büyük olasılıkla babamı hazırlamıştı. Çünkü o büyük babam kadar şoka girmedi. Mişo yerdeki cam kırıklarını ve kahveleri temizledi. Herkes babamın ya da büyük babamın konuşmasını, bir şeyler söylemesini bekliyordu. Hiç bitmeyecekmiş gibi süren bir sessizliğin ardından büyük baba konuşmaya başladı. İyi ya da kötü, Van bizim evimiz, yurdumuzdur. Babam, büyük babam, onların da babaları, yani asırlardan beri ailemiz burada doğdu, büyüdü. Yürümeyi, konuşmayı, okumayı, yazmayı burada öğrendik. Ailelerimiz çocuklarını da yetiştirdiler, evler, kiliseler inşa ettiler. Hepsinin mezarı burada. Asırlardır Ermeniler burada yaşıyor. Yurdumuz doğanın armağanlarıyla doludur. Van dünyanın en güzel yeridir. Van Gölü, Ahtamar Adası, Barak Dağları, Sipan Dağı, Eskişehir ve Ağestan bizim evimiz, yuvamızdır. Tanrı bize bu güzel vatanı el üstünde tutmamız, korumamız için bağışladı. Terk etmek için değil. Şu Amerika dediğin yerde kendi kendine yürüyen arabalar, müzikli kutulardan başka ne var ki? Benim kızım bu kadarcık şey için mi atalarının toprağını terk edecek? Ben bu anlattıkların hepsinin Tiflis'te bulunduğunu duymuştum. Neden burada evlenip burada kalmıyorsun? Size buradan uzak, hiç de uzak olmayan Hankusner'de 2 katlı ev inşa etmeniz için yardım da ederiz. Bu konuşma Hagop'u şaşırtmamıştı. O yaşlı Vanlıların aşağı yukarı benzer şekilde konuştuklarını bilirdi. Bu dünyada Van'ı görmek, öbür dünyada cennetin ne olduğunu bilmektir deyişini de yalnız yaşlılar değil, tüm Vanlılar söylerdi. Hagop Vanlı değildi, o Bitlisliydi. Büyük babam lafı oralara uzatmadı. Merak ettim doğrusu. Çünkü Vanlılar başka şehirde olan Ermenilerle alay etmek istediklerinde şöyle derler. Oh, bu Bitlisliler bencil ve ukala olur. İstanbul'da Ermeni'ye kız verme, çirkin olurlar. Tiflisliler boş kafa olur. Zaten Ermenice'yi bile doğru düzgün konuşamazlar. Başka yörelerin Ermenilerine gelince onlar da Vanlılar için bir sürü saçma sapan şeyler söylerler. Örneğin Vanlılar cimridir, basittir ya da bunun gibi bir sürü şey. Ben ilk elden Vanlıları tanıdığım kadarıyla onlar çok cömert insanlardır. Ayrıca büyük babam Hagop'a Bitlisler üzerine bir şey söylemediği için de onunla gurur duyuyorum. Ne olsa o şehir onun doğduğu yer. Ama Hagop gider gitmez içindekileri dökeceği kesin. Hagop bir yanıt alabilmek için babama bakıyordu. O ise gözlerini bahçedeki nar ağacına dikmiş, pencereden dışarı bakıyordu. Ağaç minik narlarla ve sarıya çalan çiçeklerle doluydu. Ağaca çanlar asılmış gibi. Bu sonbahar bol nar toplayacağız sanırım. Babam başka bir evrende gibi görünüyordu. Panos Ağa diye yeniden konuşmaya başladı Hagop ve sürdürdü. Ben de ana vatanımı seviyorum. Benim için de dünyanın en güzel yerini terk edip Iraklara yaşamaya gitmek çok zor. Ancak ben vatanın, ailemin kendisini güvende hissettiği yerdir diye düşünüyorum. Yurt her gün öldürülme korkusu olmadan yaşanılan, işini, dükkanını kaybetme tehlikesi duymadan ömür geçirilen yerdir. Vatan davarını, koyununu özgürce yaylalara, çayırlara saldığın ve güven içinde topladığın yerdir. Vatan, eğitimini, yeteneğini geliştirme doğrultusunda ilerletebildiğin ve insanlara mutluluk sunduğun yerdir. Amerika sadece otomobillerin, gramofonların ülkesi değil. Orada Ermeni olduğun için hiç kimse seni öldürmüyor. Sultan Hamit gitti. Ama bizi yönetenler Osmanlı Türkleri. Jön Türkler Ermenilere barış getiremeyecek. Krimyan Baba ise hiç barış getiremez. Gelelim İngiliz, Fransız ve Ruslara. Onlar hiç mi hiç barış sağlayamazlar Ermenilere. Burada Ermenilerin yaşamının bir kuruş değeri yok. Türkler bizi daha önce de öldürdü. Yine öldürecekler. Ben burada aile kurmak istemiyorum. Bir yudum su içti, konuşmasını sürdürdü. Amerika düşler ve olanaklar ülkesi. Okula gidebilirsin, dükkan açabilirsin, para kazanabilirsin ve hiç kimse bunları bir günde yakıp yıkamaz. Varak Manastırı'nda öğrendiğim matbaacılık bilgileri doğrultusunda Boston'da kendime matbaa açmayı düşünüyorum. Miranuş'ta kendi düşlerini gerçekleştirmek için hemşirelik okuluna gidebilecek. Miranuş bana hiç hemşire olmak istediğinden söz etmemişti. Ama Hagop'a söylediğine dair bahse girerim. Araksi gibi olmak istediğini biliyorum. Miranuş öyle hassastır ki bence kan görür görmez bayılacaktır. Bu arada herkes Hagop'un söylediklerini düşünmeye başladı. Kısa bir sessizlikten sonra Hagop yeniden konuşmaya başladı. Uzun bir yolculuk olduğunu biliyorum. Ama ailem beni ve Miranuş'u bekliyor. Size söz veriyorum, annemin üstüne titrer gibi Miranuş'a bakacağım. Üstüne titreyeceğim. Annem hıçkırmaya başladı. İlk kez olayları kontrol edememişti. Üstelik kızının istikbali konusunda. Babam en sonunda yüzünü pencereden Miranuş'a çevirdi. Miranuş'un yüzünde ise baba lütfen der gibi bir ifade okunuyordu. Hagop'a olan güçlü aşkının, aile bağlarının da Van sevgisinin de üstüne çıktığı aşikardı. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın sabah aydın kafayla konuşuruz bunu. Böyle söyleyerek babam Hagop'u kapıya doğru götürdü. Hagop ve Miranuş için defalarca dua etmiştim. Ablamı bir daha görmemek dayanılmaz bir şeydi. Buna rağmen beraber olmalarını diledim. Demek Amerika'da Van kedisi yokmuş ha. Dur şu Tavi ile Tagi'ye büyük annemin yoğurdundan biraz daha vereyim. Peki acaba nar ağacı var mı Amerika'da?